Ayrım 6. Dikkat. 6. duyunuzun kapılarını açıyoruz. Tam şu anda ne algılıyorsunuz? Doğal ortamımızdan teknoloji nedeniyle kopmuş yaratıklar olarak tıpkı 6. duyumuzda olduğu gibi diğer duyularımızla olan bağlantılarımızı da yitirdik. Sürekli uyarıcı bombardımanına uğradığımız için algıladığımız bilgilerin çoğunu reddetmeyi öğrendik. Ayrıca dil ve gelenekler aracılığıyla gerçeği tanımlayan toplumun etkisinden kurtulmamız da mümkün değil. Bu nedenle işe duyularımızı yeniden tanımakla başlamamız gerekiyor. Bu kitabı okurken dokunma duyunuzla neler algılıyorsunuz? Elinizdeki kitabın ağırlığını hissediyor olabilirsiniz. Oturduğunuz yerde kendi ağırlığınızı hissediyor olabilirsiniz. Görme duyunuzda neler algılıyorsunuz? Peki ya koklama duyunuzda neler algılıyorsunuz? İşitme duyunuzda neler algılıyorsunuz? İç dünyanızı da unutmayalım. Düşünceleriniz, duygularınız, ruh haliniz ve anılarınız da var. Bütün bunlar tıpkı bulutlar gibi üzerinizden gelip geçiyor. Oysa yalnızca çok küçük bir bölümünün bilincine varıyorsunuz. Altıncı duyumuzu çalıştırmaktaki ve geliştirmekteki amacımız her şeyin farkında olmak değil. Amacımız algıladığınız şeylere karşı mümkün olduğunca açık olmanız. Böylece bunların bilinçli olarak sindirilmesine olanak tanırsınız. Şu gündelik gürültü patırtı geri çekildiğinde duyularınızı bilgi toplamak için harekete geçirebilirsiniz. Algıladıklarınızı aynen aktarmak sandığınızdan çok daha zor olabilir. Amacınız 6. duyunuzda bilgi toplamak ve bu bilgiyi aktararak kaydetmek olduğuna göre algıladıklarınızı anında ve aynen aktarmanız gerekiyor. Bu aktarım izlenimleri alırken bir yandan da aralıksız olarak konuşmanızı ya da yazmanızı gerektiriyor. Şimdiki alıştırmada bu yeteneğinizi geliştirme üzerine. Alıştırma 9. Bir ayna olun. Bu alıştırmada tek yapacağınız, algıladığınız, düşündüğünüz ve hissettiğiniz her şeyi anında yüksek sesle söylemek. Eğer kayıt cihazınız yoksa bir arkadaşınızdan söylediklerinizi yazmasını isteyin. Kendiniz yazacaksanız bir çeşit steno kullanın. Böylece izlenimlerinizin hızına yetişebilirsiniz. Amacınız gündelik hayatınızda 6. duyunuzun farkında olmak. Bu yüzden doğal olun. Bu alıştırmayı oturarak ya da yatarak yapabilirsiniz. Hazır olduğunuzda birkaç kere derin nefes alıp verin. Başlangıç olarak o anda ne algılıyorsanız yazın ya da söyleyin. Dışarıdaki bir arabanın kornasını mı duyuyorsunuz? Söyleyin. Burnunuz mu kaşınıyor? Söyleyin. Karnınız mı acıktı? Söyleyin. Önemli olan fark ettiğiniz her şeyi yüksek sesle aktarmanız. Hiçbir duyguyu, düşünceyi ya da anıyı atlamayın. Bir faturayı ödemeyi unuttuğunuzu mu fark ettiniz? Söyleyin. Kafanızda durmadan bir reklam müziği çalıyorsa söyleyin. Hiçbir şey gelmediğini hissediyorsanız onu da söyleyin. Bu alıştırmanın aptalca olduğunu düşünüyorsanız söyleyin. Bunu yaparken saçma ya da kafa karıştırıcı olanları düzeltmeye çalıştığınızı, aptalca gelenleri atlamaya çalıştığınızı fark edeceksiniz. Böyle bir şey yapmayın. Elinizden geldiğince aralıksız konuşmaya ya da yazmaya çaba gösterin. Bu sizi dosdoğru bilincinizin sansürüne uğramadan her şeyi kaydetmeye zorlayacaktır. Unutmayın, sizden özel, gizemli izlenimler, imgeler ya da duygular beklemiyorum. Ancak sizi rahatsız edecek şekilde tekrarlanan yoğun bir izlenim, dikkate değer bir bilgi olabilir. Birkaç dakika sonra da izlenimleriniz kendiliğinden sona erdiğinde durun. Eğer bittiğini hissediyorsanız derin bir nefes alın ve duyularınızdan ya da düşüncelerinizden birinin üzerinde yoğunlaşın. Bunun size başka bir duyguya ya da düşünceye götürmesine izin verin. Defterinizi kullanmayı unutmayın. Hemen ve ara vermeden konuşmaya başlayın. Bir soru sorulur sorulmaz konuşmaya başlamak çok önemli. yavaşlar ya da susarsanız mantığınız devreye girerek altıncı duyunuza engel olacaktır. Dil bilgisi kurallarına uymanız, hatta anlamlı konuşmanız gerekmiyor. İzlenimlerinizin ucunu kaçırsanız da konuşmaya devam edin. Altıncı duyunuz sizi yakalayacaktır. Yaşadığımız bir olay. Bir müşterim multiple skleroz hastalığı hakkında bana danışmaya gelmişti. Bu hastalık vücudunda kramplara neden oluyor, kadıncağızı tekerlekli sandalyeye mahkum ediyordu. Kadının vücuduna bakarken zihnimde sürekli önceki gece izlediğim bir western filminden bir görüntü canlanıyordu. Nedense filmin kahramanı olan kovboyun mahmuzları bir türlü gözümün önünden gitmiyordu. Altıncı duyuma engel olduğunu düşünerek bu görüntüyü zihnimden uzaklaştırmaya çalıştım. Yine de bunu müşterim olan kadına söyledim. O da doktoruna söylemiş. Bu imge doktoru kadının topuklarını muayene etmeye itmiş ve buradaki kemiklerde şekil bozuklukları görmüş. Bunları tedavi ederek kadını tekerlekli sandalyeden kurtarmış. Bir öğrencinin yanıtı. Söylediklerinizin ne kadar ayrıntılı olması gerektiğine bir örnek olarak orta yaşlı bir erkek öğrencimin yaptığı alıştırmayı gösteriyorum. Kendinizinkini bunlarla karşılaştırabilirsiniz. Bu öğrencim alıştırmayı gözleri kapalı olarak yapmayı tercih etti. Bu sizin de böyle yapmanız gerekiyor anlamına gelmez. Bir kayıt cihazı kullandığınızı düşünürsek, 2 dakikalık bir seansta aktarılanlar şunlar. Bu öğrenci oldukça seri konuştu. Aradaki 3 nokta nefes alıp verdiği aralıklardır. Soluk alıp verdiğimin farkındayım. Soluğumun sesini duyuyorum. Göğsümün inip kalktığını hissediyorum. Sol yanağım kaşınıyor. Tıraş olsam hiç de fena olmaz. Sırtım dik. Bu oda biraz soğuk. Az önce içtiğim kahvenin tadı hala ağzımda. Bilgisayarımın fanının homurtusunu duyuyorum. Kaslarım biraz tutulmuş. Spor yapmalıyım. Acaba bu alıştırmayı gerektiği gibi yapıyor muyum? Pencerenin önünden bir araba geçti. Acıktım. Burnum kaşınıyor. Göz bebeklerimdeki bu garip desenlerin nedeni ne acaba? Parlak ışıklar görüyorum. Çiçek dürbününe bakar gibi oturduğum yerde ağırlığımı hissediyorum. Acıktığımı söylemiş miydim? Bu alıştırmaya bir anlam veremiyorum. Sağ dirseğimi hissediyorum. Bu kadar yeter mi? Kendimi doktor muayenesine gibi hissediyorum. Soğuk stetoskop. Ay nasıl oluyor da kalp atışlarımı duyamıyorum. Duvardaki saatin tiktaklarını duyuyorum. Çok yararlı bir alıştırma. İzlenimlerinizi aralıksız aktarmak son derece önemli bir beceri. Bu yüzden ileriki bölümlere geçmeden bu alıştırmayı defalarca yapmalısınız. Bu iş için özel zaman ayırmanız gerekmiyor. Gün boyunca boş kaldığınızda birkaç dakika içinde bu alıştırmaları yapabilirsiniz. Rastlantı diye bir şey yoktur. Dikkatimizi çekecek şeyleri nasıl seçiyoruz? Bir önceki bölümde çevrenizde olup bitenlerin daha çok farkına varmaya başlarsınız. Amaç her şeyi fark etmeniz değil. Sadece ne fark ediyorsanız onun bilincinde olmanız. Hepimiz tamamıyla başka şeyler fark ederiz. Neden sizin dikkatinizi çeken şeylerle benimkiler farklı? Çoğu insan bunu rastlantıya bağlar. Bir başka deyişle belirli bir anda bir şeyi fark etmeleri rastlantısal ve şans eseri bir nedene bağlıdır. İşte bir öğrencinin bu konudaki görüşü. Ne fark edersem onu fark ederim işte. Bir şeyler dikkatimi çeker. Bazen bir duyum, bazen bir diğer duyum baskındır. Ama bunun bir kuralı olduğunu sanmıyorum. Özel bir anlamı yok. Çoğu insanın da buna benzer görüşleri olduğunu siz de kabul edersiniz. Ve çoğu insan tamamıyla yanılıyor. Bir düşünün, ya fark ettiklerinizin belli bir nedeni varsa? Açık fikirli misiniz? Şimdi öğrencilerimin çoğu için altıncı duyularının en inanılmaz olan yönüne sıra geldi. Sıkı durun. Çünkü sizden tüm düşüncelerinizi değiştirecek bir açıklamayı kabul etmenizi isteyeceğim. Bu sizi hayat ve gerçeklikle ilgili düşüncelerinizi sorgulamaya zorlayabilecek bir açıklama. Algıladığınız, hatırladığınız, hissettiğiniz, düşlediğiniz ya da içinize doğan, kısaca fark ettiğiniz her şeyin bir anlamı var. Ama her şeyin. Kendinize bu gerçeği anlatmak için birkaç dakika verin. Eğer şu anda heyecanla titremiyorsanız bu iddianın önemini henüz kavramadınız demektir. Şimdi bu açıklamayı biraz inceleyelim. Her şey bir işarettir. Eğer burnunuzun kaşındığını fark ettiyseniz bu gerçeğin bir anlamı vardır. Teninizin rengini fark ederseniz bunun da bir anlamı vardır. Bu kelimeleri okurken bu kelimeleri fark ettiğinizin bilincindeyseniz bunun da bir anlamı vardır. Hiçbir şey şans eseri olmaz. Fark ettiğiniz her şeyin bir anlamı vardır. Bir başka deyişle rastlantı diye bir şey yoktur. Bu üzerinde düşününce insanı ürküten bir gerçek. Her şey yorumlanabilir. Hayatta anlamı olmayan hiçbir şey yoktur. Bir kör gibi dünya üzerinde ilerlerken önümde enerjilerden oluşan bir desen görüyorum. Tek yapmam gereken bu desenin içine girmek. Ayrıca bilinçli ya da bilinçsiz olarak dünyadaki deneyimlerimin çoğunu ben yaratıyorum. Bilinçli olarak babamı arayıp hadi bir yerlerde buluşalım diyorum. Bilinçsiz olarak ise başka bir nedenden dolayı en iyi arkadaşım olan babamla kavga etmeyi planlıyorum. Her an geçmişte, şimdi ya da gelecekte olsun bir anlam taşır. Her işaretin, her eylemin, her isteğin, fark ettiğimiz her şeyin izini geçmişten doğru sürebiliriz. Ancak şu anda kullandığımız filtreden süzüldükten sonra onun farkına varız. Ve şimdi fark ettiğimiz her şeyin gelecekte de bir anlamı olacaktır. İşte bunu verimli olarak gündelik hayatımızda uygulamamızı sağlayacak bir alıştırma. Alıştırma o. Ne fark ediyorsunuz? Biraz sonra sizden gözlerinizi bu sayfadan ayırıp odaya bakmanızı isteyeceğim. Şimdi değil ama. Size bakın dediğimde gözlerinizin takıldığı ilk şeyde durup bu şeyi ayrıntılarıyla tanımlayın. Gördüğünüz şey için imgeler, duygular hatta anılar uyandırıyormuş gibi yapın ve bu şeyin hikayesini yani izlenimlerinizi altıncı duyunuzda edindiğiniz bilgiye aktarın. Bunu yapmanın belirli bir yöntemi yok. Pekala, şimdi bakın, gördüğünüz ilk şeyi tanımlayın. Bu sizin bu alıştırmaya ait soruya verdiğiniz yanıtı oluşturacak. İzlenimlerinizi ayrıntılı olarak defterinize yazın. Yazdıklarınızı okuyun. İzlenimleriniz olumlu mu, olumsuz mu? Sizce evet mi yoksa hayır mı diyorlar. Algıladığınız şey, koku, görüntü, tat, duygu ya da imaj gittikçe olumlu bir hale mi yoksa olumsuz bir hale mi geliyor? Altıncı duyunuz başka ne gibi ipuçları veriyor? Bütün yorumlarınızı kaydedin ve bunları defterinize alıştırma 10 başlığı altında yazın. Bir öğrencinin yanıtı. İşte bir öğrencinin ne olduğunu bilmediği soruya verdiği yanıt. Teneke bir mektup kutusu görüyorum. İçi zarf dolu ve üzerinde de bir domuz resmi var. Domuz ot yiyor ve mutlu görünüyor. Sonra domuz içi yapılacak işlerle dolu olan kutudan uzaklaşıyor. Bir kurt ona bakıyor. Ama aralarında bir çit var. Havalandırma cihazının sesi beni rahatsız ediyor. Domuz sakince önündeki otları yemeye devam ediyor. Kurdun aradaki çiti aşamayacağını biliyor. Domuzun kurdun bulunduğu yere gitmesine de gerek yok. Kurt da çitin öbür yanında domuza baka baka açlıktan ölecek. Şimdi de bu öğrencinin zarfı açıp içindeki soruyu öğrendikten sonra kendi yanıtını nasıl yorumladığına bakalım. Soru şuydu, şirketimi çok düşük bir fiyata satmak zorunda kalacak mıyım? İçi zarfla dolu olan teneke kutu benim şirketim. Ve şu anda içinde bulunduğu güçlükleri simgeliyor olabilir. Kurt da şirketi çok ucuza satmak zorunda kalmamı bekleyen alıcı. Domuz oradan uzaklaşıyor. Aradaki çitin aşılmaz olması ve domuzu koruması bana sorunların çözüleceği ve kurdun bizi yiyemeyeceği duygusunu veriyor. Sonunda kurt istediğini alamıyor ve ölüyor. Yanıt kesinlikle hayır. İmgelerin sizinle konuşmasına izin verin. Bunları anlamlı şekilde yorumlamaya çalışın ama mantığınızı zorlamayın. Bırakın hayal gücünüz hikayeyi anlatsın. Niçin daha fazlasını fark edemiyoruz? Zihninizin çevrenizdeki bunca anlamlı karmaşık olmadan, hatta çıldırmadan nasıl başa çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Psikoaktif uyuşturucular kullanmıyorsanız ya da çok dengesiz bir kişiliğe sahip değilseniz, bilinçaltınız bilincinizin yenilmesine göz yummayacaktır. Bilinçaltınız çevrenizdeki bilgi karmaşasının içinde yalnızca size gerekli olanları seçer ve size iletir. Sizin için önemli olanı bilir ve bu bilgileri anlamlı bir biçime sokarak size sunar. Sürekli milyonlarca işaret alıyoruz. Bir şeyler durmadan kafamıza dank ediyor. Ancak kültürümüz bize bunları görmezden gelmeyi öğretti. Aklımıza bir şey geldiğinde kendimize bu şeyi elle tutulur bir hale getirme fırsatını tanımıyoruz. Kendinize, kafanıza dank etme anları tanımalısınız. Örneğin meditasyon yaparken kendinize bu sabah 10.30 ve 11 arasında kafama dank eden şeylere dikkat edeceğim diyebilirsiniz. Sonra bunları inceleyip size bir yararları olup olmayacağına karar verebilirsiniz. Pratik zekalı bir insan olarak meditasyon yaparken karşılaştığım en büyük sorun meditasyonun insanı dünyanın üzerine çıkarması. Oysa ben bu dünyaya ait gündelik hayatımda kullanabileceğim bilgiler istiyorum. Fark ettiklerinizi seçip inceleyerek bilgi oluşturursunuz. Sadece fark etmekle kalırsınız. Bu bilgi anlamsız ve yararsız olur. Bu satırları yazarken gözüm kütüphanemdeki bir kitaba ilişiyor. Özellikle ona bakmamın bir nedeni olmalı. Kitabın adı Dine. Belki yarın ya da öbür gün Dine'a rastlayacağım. Belki de oğlumun gelecek yıllardaki öğretmenin adı Dine olacak. Eğer kütüphanede gözüme ilişen her kitabın adının karşılaşacağım birini tanımlamasını istersem, bu gerçekten de böyle olur. Bilinç dışım karşılaşacağım insanlarla ilgili olan adları seçer. Bunu içgüdüsel olarak inandığımız işaretleri kullanarak yaparız. Buna benzer başka yöntemler de vardır. Örneğin gördüğüm her rakam piyangoda büyük ikramiyeyi kazanacak numarayı oluştursun diyebilirsiniz. Ben henüz bunu yapabilecek kadar iyi durumda değilim. Yoksa şimdi milyoner olurdum ama bunu mümkün olduğundan eminim. Altıncı duyu bilinç düzeyinizi de yükseltir. Çevrenizde nelerin dikkatinizi çekeceğinden söz ediyorduk. Bir sürü insan bilinçten söz ederken bunu durağan bir şey olarak kabul eder ve yalnızca şu anda çevremizde olan bitenin farkına varabileceğimizi sanırlar. Bu büyük bir yanılgıdır. Altıncı duyu bilincinizi sınırsız ölçüde yükseltir. Altıncı duyunuzda bilincinizi istediğiniz yere ve zamana yöneltebilirsiniz. Bebekler sınırsız bir bilince sahiptirler. Çünkü henüz çevrelerindeki dünyadan farklılaşmamışlardır. Bu yüzden onlara ulaşan verilerin belirli bir formu yoktur. Bu nedenle bilgi sayılmazlar. Çünkü pratik açıdan kullanılmaları mümkün değildir. Bizim amacımız altıncı duyunuzdan kullanılabilir bilgi edinmek ve yararlanmanızı sağlamaktır. Her şeyin neyin dikkatimizi çekeceğine karar vermemize bağlı olduğunu anlatacağım. Ben yaptığımız her seçimde bu 5. caddeden mi geçsem, 6. caddeden mi gibi basit bir seçim de olabilir. Karşımıza çıkacak şeylere göre karar verdiğimizi hissediyorum. Kararımızı dikkatimizi çeken şeyler belirler. Kimi insanın dikkatini o caddedeki ilginç ya da hoş insanlar çeker. Kimilerinkinde çöp yığınları. Çoğu zaman bu seçimleri bilinçsizce yaparız. Bilincimizi bir araç olarak kullanabilmemiz için yaptığımız seçimlerin farkında olmamız gerekir. İyi şeyleri ararken yalnızca olumsuzlukları buluyorsak zihnimiz kötü şeylerle meşgul demektir. Kendi gerçeğinizi yaratmakta en büyük rol size düşer. Bir anlamda sürekli yaratıyoruz. Bize gelen işaretleri istediğimiz gibi seçemezsek de bizim için ne anlama geleceklerine biz karar veririz. Demek istediğim, bir önceki örnekte de belirttiğim gibi kendi isteğimle gördüğüm her şey Diane'la ilgili bir şeye rastlamaya karar verebilirim. Ancak bunu yaparsam alıştırmanın amacı Diane'la ilgili bir şeyler görmek olur. Eğer geleceği tahmin etmek istiyorsam bilinç dışıma gelecekle ilgili olan işaretleri seçmesini emrederim. Hala emin değilsiniz. Bu bir teori kitabı değil, bir uygulama kitabı. Yine de bu bölüm 6. duyunuza güvenmenizi sağlamayı amaçlıyordu. Çünkü güven olmadan 6. duyunuzu tanımanız ve kullanmanız mümkün değil. Hala kuşkularınız varsa bu bölümde belirtilen fikirleri daha ayrıntılı olarak düşünmek isteyebilirsiniz. Ayrıca 30. bölümde 6. duyunun kendimizi ve dünyayı anlatmakta bize nasıl yardımcı olduğuna dair bazı fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Benim söylediklerimle yetinmeyin. Dikkatimizi çeken her şeyin, ama her şeyin özel bir anlamı vardır. Bir başka deyişle, bazı şeylerin dikkatimizi çekip bazılarının çekmemesinin bir nedeni vardır. Önemli olan aldığınız bilginin hangi sorunun yanıtı olduğunu bilmek. Bazı insanlar için bunu kabul etmek çok güç olabilir. Eğer siz de buna inanmakta güçlük çekiyorsanız, inanıyormuş gibi yapmayı deneyin. Bu şekilde oyun oynamanın da çoğu zaman için zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden önümüzdeki bölümde çocukken oynadığınız oyunlara benzeyen çalışmalar yapacağız.